TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları 22 Eylül 2022 Perşembe'yi Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Serin bir Ankara gününde sizlerleyiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimize gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden veya TRT Dinle uygulamasından da dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, geceleri veya sabaha karşı ortaya çıkan inatçı öksürükle başınız dertte mi? Ya da geçmeyen baş ağrısı, göz çevresinde basınç hissi, burun tıkanıklığı ve geniz akıntısıyla. Bugün uzman konuğumuzla toplumda sıkça rastlanan sinüzit rahatsızlığının belirtilerini, nedenlerini, tedavisini, halk arasında doğru bilinen yanlışları ve bu hastalıktan korunma yollarını konuşacağız. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Özlem Çelebi Erdivanlı telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümde Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'ya bağlanacağız. 19. Uluslararası Mistik Müzik Festivali'ni konuşacağız kendisiyle. Güne Bakan başladı.
Gözümden akan yaşlar derenlerini doldurur. Gözümden akan yaşlar derenlerini doldurur. Hasretin derin yara şu ömrümü soldurur. Hasretin derin yara şu ömrümü soldurur. Gezme sevdum bensiz, gören olmasın seni. Bana kalsın saçların, bana sakla kendini. Gezme sevdum bensiz, gören olmasın seni. Bana kalsın saçların, bana sakla kendini. Köprünün ayağından dere geçeyi dere. Köprünün ayağından dere geçeyi dere. Bir gün beni ararsan bak bıraktığın yere. Bir gün beni ararsan bak bıraktığın yere. Gezme sevdum bensiz, gören olmasın seni. Bana kalsın saçların, bana sakla kendini. Gezme sevdum bensiz, gören olmasın seni. Bana kalsın saçların, bana sakla kendini. Dumana bak dumana, sardı dağın başını. Dumana bak dumana, sardı dağın başını. Dünyalarla değişmem senin kara kaşını. Dünyalarla değişmem senin kara kaşını. Gezme sevdum bensiz, gören olmasın seni. Bana kalsın saçların, bana sakla kendini. Gezme sevdum bensiz, gören olmasın seni. Bana kalsın saçların, bana sakla kendini.
kızma sevdum ben sız. Gören olmasın seni, bana kalsın saçların, bana sakla kendini. Gezme sevdum ben sus, gören olmasın seni, bana kalsın saçların, bana sakla kendini.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Özlem Çelebi Erdivanlı var. Özlem Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün sizinle sinüziti konuşacağız. Sinüzit nasıl bir hastalık, nasıl tedavi ediliyor, kimlerde meydana çıkıyor, bunları ele alacağız. Toplumda yaygın olarak görülüyor bu rahatsızlık. İşte baş ağrım tuttu, herhalde sinüzit geçiriyorum diyenlerin sayısı fazla. Sinüzit nedir? İsterseniz buradan başlayalım.
Öncelikle oradan başlayalım, çok haklısınız. Aslında sinüs kelimesinin önce bir anlamından ben başlamak isterim. Bu Latince sığ boşluk anlamına geliyor ve bizim kafa kemiklerimizin arasında yerleşen, yani yüz kemiklerimizin arasında yerleşen ve bulundukları kemiklere göre isimlendirilen sinüslerimiz var. İşte burnumuzun her iki yanında bu elmacık kemiklerine yakın olarak bulunanlar, evet. Başın ön kısmını oluşturan alnımızdaki o kemiğin arkasında, gözlere yakın olarak burnun her iki tarafında ve gözlerimizin arka kısmında, yani kafatasının daha iç kısmında bulunan sinüslerimiz var. Bu tabii siz de belirttiniz, yaşam kalitesini düşüren çok önemli sağlık sorunlarından biri. Bu genelde burun tıkanıklığı, burun akıntısı, baş ağrısı, akut dönemde ise ateş de kendini gösteren bu hava boşluğu, az önce bahsettiğim yüz bölgesindeki bu boşlukların iltihaplanması sonucu oluşuyor ve genelde de immün sistemi zayıflayan, hani kabaca zaten ilerleyen konuşmalarımızda bunları açacağız, ani hava değişimlerine maruz kalan, yeteri kadar dinlenemeyen, çok yoğun tempoda çalışan ya da burun içinde et büyümesi, işte deviasyon gibi darlık yapan sorunları olan kişilerde bunu daha fazla görüyoruz. Bunların içleri, bu boşlukların içleri solunum yolu hücreleriyle döşeli ve bu aslında bu yapılar çok önemli. Yani bunlar soluduğumuz havayı ısıtıyorlar, nemlendiriyorlar, yabancı partikülleri tutuyorlar, mukus salgılıyorlar, sekresyon üretiyorlar ve en önemlisi de bakterileri tutarak çoğalmasını önlüyorlar. Yani oldukça önemli fonksiyonları var. Ve biz bu hücre tabakalarının, bu sinüsleri örten hücre tabakalarının iltihaplanmasına sinüzit diyoruz. Sinüzit varlığında sinüslerdeki o ağız ödemlenir ve tıkanır. Aslında bu sinüsler bir takım küçük ağızlar vasıtasıyla, minik delikler vasıtasıyla bizim burnumuzun içine boşalıyorlar. Yani bunun içinde biriken sekresyonlar bu delikler vasıtasıyla burun kavitesinin içine boşalıp biz bunların bir kısmını sümküyerek dışarı atıyoruz. Bir kısmı da genize doğru giderek yutarak vücudumuzdan çıkarıyoruz. Yani dolayısıyla bu yabancı cisimleri uzaklaştırmak, sekresyonların temizlenmesi konusunda çok çok önemli. Tabii sinüzitte bunlar ağızları ödemleniyor, tıkanıyor. Boşalması gereken sinüsler boşalamıyor ve içinde birikiyor. Tabii bunlara neden olan bakteriler ve virüsler var. Bunun akut olduğu durum var, kronik olduğu durum var. Tedavi de bunlara göre işte şekilleniyor. Örneğin akut dediğimiz hadiselerde, akut sinüzit dediğimiz durumlarda ani bir başlangıçlı semptomlar oluşuyor ve bu semptomlar en geç 4 hafta içerisinde normale dönüyor. Ama kronik dediğimizde bu sinüzitle ilgili belirti ve bulgular 12 haftadan daha uzun bir süre boyunca devam ediyor. Bir de rekürren dediğimiz hadiseler var ki bunlarda da hastalar 1 yıl içerisinde en az birer hafta süreyle belirtilerin devam ettiği 4 veya daha fazla akut sinüzit atağının oluşmasıyla bize geliyorlar. Bu tip hani kavramlar da var. Bunları niye söylüyorum? Çünkü hani bu tip durumlarda akutta olsun, kronikte olsun tedaviler farklılık kazanabiliyor. Kısaca böyle bir giriş yapalım dedim. Evet. Bazen bu sorun toplumda çok yaygın görüldüğü için halk arasında çeşitli çözüm yolları aranabiliyor. Bu zaten çözüm yolları aranan problemlerin arasında da başı çekiyor. Ancak bu çözüm yolları tabii her zaman sağlıklı sonuçlar doğurmayabiliyor. O yüzden hani sinüzitle ilgili halkımızı bilgilendirmenin de bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum.
Evet, Sayın Erdivan'dı. Anneler çocuklarına çok ikazlarda bulunurlar. Genellikle banyodan çıktıktan sonra aman evladım başını iyi kurula, başın ıslak dışarıya çıkma ama sinüzit olursun gibi söylemlerde bulunurlar. Başı açık dışarı çıkma, efendim saç ıslakken ve rüzgara maruz kalma da sinüzite yol açar mı?
Yani kesinlikle yol açar. Biz de tabii çocuk olduk, küçükken bu uyarıları çok dikkate almıyorduk açıkçası. Ama tabii sinüzite kişisel faktörlerin etkisi olduğu kadar dış etkenler de çok çok önemli. Dediğiniz gibi bu çevresel faktörlerin bir araya gelmesi çok çok önemli. İşte rüzgara maruz kalmak, saçlarımız işte ıslak yatmak, bunlar bizim aslında üst solunum yolu enfeksiyonlarımızı arttırdığı için, yani hani üst solunum yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlayan şeyler olduğu için otomatik olarak sinüziti tabii ki tetikleyen şeyler. Çünkü sinüzit genelde geçirilmiş bir üst solunum yolu enfeksiyonunun sonucu olarak ortaya çıkıyor. Yani biz ne kadar işte üşütürsek, rüzgarda kalırsak, üşürsek belli ki hasta olacağız ve bu üst solunum yolu enfeksiyonu da siniziti tetikleyecek. O nedenle o uyarılar çok çok yerindeymiş, doğruymuş. Bunları daha çok büyüyünce anlıyoruz aslında.
Evet, değil mi? Hastalığa yakalanmadan önce kendimizin doktoru olacağız. Bu tabii hastalıklara ki yakalanmamak için elimizden geldiğince korunmaya çalışacağız. Bir de akut sinüzit var. Buna da temas ettiniz ama bundan da bahseder misiniz? Akut sinüzit ne demek? Kronikleşmiş sinüzit anlamına mı geliyor?
Akut sinüzit aslında hani kronikleşmiş anlamına gelmiyor. Bu kısa süreli bir enflamasyonu ifade ediyor. Hastalar burun tıkanıklığı, bu elmacık kemiği göz çevresi ve alında doluluk hissiyle seyrediyor. Bu ne? Kısa süreli bir sinüs enflamasyonu. Az önce de belirttim. Bunun 4 haftadan az sürmesi gerekiyor. 4 haftadan sonra sürmemesi gerekiyor. Bunlar genel olarak viral solunum yolu enfeksiyonları sonrasında meydana geliyor. Virüsler dışında bakteriler ve mantar dediğimiz mikroorganizmalar da bu akut hadiseye yol açabiliyor. Ama en çok virüsleri biz bunlarda görüyoruz. İşte rinovirüs, adenovirüs, influenza virüsü, yani grip virüsü, parainfluenza virüs, korona da yine bunları artık ekliyoruz biliyorsunuz.
Evet.
Akut bakteriyel sinüze neden olan bakteriler de işte streptokoklar, hemofiluslar, moraxella gibi bir takım bakteriler var. Mantarlar da sinüzit oluşmasına neden oluyor akut. Ancak bu daha çok böyle bağışıklık sistemiyle ilgili problemleri olan kişilerde tespit edebiliyoruz. Daha nadir karşılaştığımız bir durum. Yine akut sinüzit meydana gelmesi, alerjik durumlar özellikle bunu çok tetikliyor. Özellikle benim yaşadığım bölge itibariyle Rize çok nemli ve çok yeşilliğin olduğu bir bölge. Alerjik hastalarımız da, çok çok oluyor. Alerjik hadiseler de akut sinüzit gelişmesinde bir etken. Yine nazal polip dediğimiz, özellikle bu daha çok kronikleşen hadiselerde burun içindeki bu et büyümeleri olarak bunları tanımlıyoruz. Evet. Geniz eti enfeksiyonları, işte bazı hastalıklar var, vücut içi salgıların koyu kıvamda olduğu, kistik fibrozis gibi özellikle çocukluk çağında gördüğümüz. Bunlarda akut sinüzit çok gelişebiliyor. Tabii bu belirti bulgular neler? Şimdi hani baş ağrısı dedik. Aslında baş ağrısı sinüzit nedeni midir? Bu aslında güzel bir soru ama biz baş ağrısını tek başına akut sinüzit için tanısal bir öneme sahip olarak görmüyoruz. Şimdi bir takım belirtiler söyleyeceğim. Bunlardan 3 tanesi çok çok önemli. İşte burunda dolgunluk, tıkanıklık, koyu kıvamlı burun akıntısı, boğaz ağrısı, size yayınınızda söylediğiniz geceleri kötüleşen öksürük, geniz akıntısı, yine baş ağrısı, yüz bölgesindeki sinüslerde basınç hissi, kulak ağrısı, diş ağrısı, ağız kokusu, koku ve tatla ilgili problemler ki bu korona zamanında çok ön plana çıktı. Ancak hani gribal enfeksiyon, yani o influenza'nın neden olduğu hadise de zaten koku ve tat duyusuyla ilgili problemlere yol açabiliyordu. Ve halsizlik, yani birçok belirtisi var ama bunlardan 3 tanesi akut hadiseler için bizim açımızdan tanısal bir öneme sahip. Koyu kıvamlı burun akıntısı, buna eşlik eden burun tıkanıklığı ve yüz bölgesinde ağrı, dolgunluk ve basınç hissi. Yani baş ağrısından ziyade bu yüz bölgesindeki ağrı, dolgunluk ve basınç hissi akut sinüzit tanısı için tek başına yeterli olabiliyor. Virüslere bağlıysa bu hadise 3 ila 5 gün içerisinde gerileme eğilimindedir. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu: eğer belirtiler 10 gün ve daha uzun süre boyunca devam ediyorsa biz o zaman diyoruz ki yani artık virüsler dışında bakteriler olaya eklenmiş, hadise daha kötüleşmiş, ateş işte daha yükselmiş, şikayetler artmış. Bunlar yine akut hadiseler arasında ama bakterilerin neden olduğu şeyler. Özellikle çocuklarda akut bakteriyel sinüzitte yetişkinlere göre farklı ateş ön planda. Bu nedenle hani bu günlerde çok çok önemli. 5 günden daha fazla uzayan bir durumunuz varsa gerçekten de belki bir antibiyotik kullanmamız gerekebilir. Olay bakteriyel bir enfeksiyona gitmiş olabilir. O nedenle çok çok önemli. Bunların ayırt edilmesi lazım. Bunun için de tabii ki bir uzman hekimden destek almak önemli.
Evet.
Akut olayları bu şekilde.
Yayına çıkmadan önce sosyal medyada şöyle bir tarama yaptım. Twitter'da bununla ilgili o kadar çok şikayet var ki, işte kış ayları yaklaşıyor, yine sinüzitim azdı, dinmeyen baş ağrısı beni uyutmuyor. Bu kronik sinüzit midir?
Baş ağrısı tabii kronik sinüzitte daha çok ön plana çıkabilir. Kronik sinüzit dediğimizde olayın biraz işte zamanlama şeyi, başta da söylediğim gibi bu sinüzit olgusunun 12 haftadan daha uzun sürmesi halinde kronik hale geldiğini kabul ediyoruz.
Evet.
Bu enfeksiyon hastalıkları, yapısal faktörler, iltihabi durumların bir araya gelmesiyle oluşan bir olay. Örneğin çevresel faktörler burada önemli. Toz, küf gibi alerjenler, sigara dumanı, solunum yollarında bu bizim sekresyonlarımızın temizlenmesinden sorumlu bir takım böyle tüylü hücreler var. Silya diyoruz bunlara. Bunların fonksiyon kaybı sonrasında kişide bu kronik sinüzit meydana geliyor. Akuttan farklı semptomlar var, birazdan söyleyeceğim. Bu nedenler dışında orta kulak enfeksiyonlarının seyri sırasında ya da astım dediğimiz bir hastalıkla birlikte olarak da özellikle kronik sinüziti görüyoruz. Yine saman nezlesi dediğimiz hadise kronik sinüzite neden olabilen alerjik nedenlerin başında geliyor. Polen ve çeşitli kimyasallar, bunlar burun içinde mukozada iltihaplanmaya sebep olarak kronik bir sinüzit gelişimine neden olabiliyorlar. Yine astım hastalığının maalesef mevcudiyeti solunum yollarında sürekli kronik bir iltihabi yanıt meydana getirmesi nedeniyle bir faktör. Astımlı hastalarımız tedaviye biraz daha geç cevap verebiliyorlar. Bunlar da cerrahi aldığımız yanıtlar da biraz daha sıkıntılı olabiliyor. Bir de hani halk arasında biraz göz ardı edilen reflü dediğimiz olay var. Bunu da evet, biz aslında doktorlar olarak atlamamamız gerekiyor. Yani tüm saydığım bu durumlar dışında mide asidinin işte yemek borusuna geri dönmesi dediğimiz bu reflü olan hastalığı olan kişilerde de kronik sinüzit meydana gelebilir. Bu kronik olaylarda belirti ve bulgular şunlar. Hani tat ve gene koku almada sorun, sarı yeşil renkli burun geniz akıntısı, koyu kıvamlı mukusun yine bize aynı akuttaki gibi burun tıkanıklığına neden olması ve en çok hastalar bu postnazal damlama dediğimiz geniz akıntısı, yani burundan mukusun genize doğru sızması olayıyla bize geliyorlar. Yine göz, alın, yanak bölgesinde gerginlik, rahatsızlık hissi, çene ve diş ağrıları, aşırı derecede yorgunluk. Yani rahat uyuyamadığımız için, burnumuz tıkalı olduğu için, vücudumuzda yeteri kadar oksijen alamadığı için sürekli bir halsizlik, yorgunluk hali.
Maalesef.
Yine geniz akıntısı dolayısıyla bulantı hissi, kulak ağrısı, baş ağrısı. Yani bunların hepsi hani kronik sinüzit belirtilerinde karşımıza çıkıyor semptom olarak. Bunları tabii ki uzun süreli bir hal alması, müdahale edilmemesi, hastalığın ilerlemesine, önemli sağlık sorunlarının gelişmesine neden oluyor. Özellikle nefes alıp vermede zorlanma, vücudun oksijen alamaması, kişinin sürekli kendisini yorgun hissetmesi, bunlar çok sıkıntı. Bir diğer burada belirteceğim şey, bu enfeksiyon hani kokunun beyinde algılanmasından sorumlu olan, burnumuzun tam kafa tabanında yer alan koku sinirimiz var. Bunu da etkileyerek kalıcı bir koku kaybı meydana gelmesine de neden olabiliyor. Az önce söyledim, hani koronada bu çok fazla konuşuldu ama hani normal bir gribal enfeksiyonda da bunu yaşayabiliyoruz. Ve bu enfeksiyon sinüslerde sınırlı kalmayıp beynimizdeki zarlara yakınlığı dolayısıyla beyin zarı iltihaplanması dediğimiz menenjite, yine göze çok yakın bir alan burası, göz enfeksiyonlarına, görme problemlerine, beyin apselerine, kafatası kemiklerinin enfeksiyonuna bile neden olabiliyor. Kronik hadiselerde bunları çok daha fazla görüyoruz. O nedenle daha çok dikkat etmeniz gerekiyor.
Evet Özlem Hanım, şimdi tanı da çok önemli. Tedaviye başlanması için doğru tanının konulması gerekiyor. Sinüzit tanısı nasıl konuluyor? Bununla ilgili faydalanılan görüntüleme cihazları var mı?
Evet, hastalar bize ilk geldiğinde aslında benim hani sinüzitim var, bir tomografi çekelim, bir film çekelim diye gelebiliyorlar. Bu aslında hani doğru bilinen yanlışlar arası, yanlış bir uygulama. Akut sinüzit temel olarak klinik belirtiler üzerinden tanı koyduğumuz bir hastalık. Yani hastaların işte şikayetini dinlediğimizde, geçirilmiş bir üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası, işte burnumda akıntı, tıkanıklık, yüzümde basınç hissi var dediğinde biz zaten evet bir böyle uyanıyoruz. Onun dışında bizim yapmış olduğumuz fizik muayene, özellikle bu ucunda kamera bulunan ışıklı teleskoplarımız var, endoskop dediğimiz. Bunlar sayesinde burun içinin incelenmesi, burundaki sekresyonların değerlendirilmesi, bunlar çok çok önemli. Bu muayeneler ve klinik belirtiler üzerinden viral mi, bakteriyel mi olduğunu bir ayırt edebiliyoruz ve tedavinin planlanmasında çok çok önemli. Viral düşünüyorsak daha böyle bir destek tedavisi yönünde, ama bakteriyel düşünüyorsak da antibiyotik ekleyelim mi, eklemeyelim mi bize bunu sağlıyor. Burada aslında majör ve minör belirtilerimiz var. Yani majör dediğimiz işte büyük daha önemli, minör biraz daha önemsiz. Akut sinüzitte özellikle hastada iki tane majör ya da bir majör iki minör kriterin varlığı gerekli. Nedir bunlar? Aslında az önce söyledim. Hani koyu burun akıntısı, geniz akıntısı, hı hı, burun tıkanıklığı, yüzde dolgunluk, tat koku kaybı, ateş. Bunlar bizim daha böyle majör kriterlerimizi oluşturuyor. Bunlardan iki tanesinin varlığı hani klinik olarak aslında tanı koydurucu. Minör kriterler arasında ise aslında baş ağrısının hani önemi burada. Hani majör kriter değil belki ama minör bir kriter. Baş ağrısı, kulak ağrısı, ağız kokusu, diş ağrısı ve halsizlik varsa bunlar minör. Yani iki tane majör ya da bir majör iki minör birlikteyse bunun tanısını koyabiliyoruz. Kronik sinüzitte de keza bu şeylerimiz mevcut. İşte koyu kıvamlı akıntı, yüz ve diş bölgesinde ağrı, burun tıkanıklığı, koku almada azalma belirtilerinden iki tanesinin mevcut olması yeterli. Dolayısıyla hani çok fazla laboratuvar tetkikine ihtiyaç duymadığımız, görüntüleme tetkikine ihtiyaç duymadığımız, tanısını bu şekilde klinik ve fizik muayene yoluyla koyabildiğiniz bir hastalık. Ama bazen hekim altta yatan sinüzit nedenini, ne bileyim, endoskopu yoktur. Hani bir ben bakayım, hani acaba bir bakteriyel hadise var mıdır diye. Evet. Hastanın kan bulaşımında iltihaplanmayı gösteren bir takım belirteçler var. Yani bunları görmek isteyebilir. İşte CRP dediğimiz, ESR dediğimiz. Bunlar yüksek olarak eğer hani gelirse kan sonuçlarından bakteriyel bir enfeksiyona işaret edebilir şeklinde. Bunlar istenebilir. Yani biz hani kendi klinimizde endoskoplarımız olduğu için bunlara çok gerek duymuyoruz. Bir de radyolojik görüntüleme tetkiklerine gerek duymuyoruz. Onu ben belirtmek istiyorum. Özellikle üstüne basa basa.
Neden?
Hemen tomografi istemiyoruz. Mesela Waters grafisi diye bir grafi vardır. Herkes duymuştur. Hemen röntgen çekilir, bakılır. Bu grafilerde sinüslerdeki hava sıvı seviyelerinin görülmesi sinüzide işaret eder. Ancak sorun kaynağı bakteriyel mi, viral mi göstermez. Ve hasta o anda aslında bir ışın almış olur. Biz hani bu direkt grafileri artık kullanmıyoruz. Hastalara şöyle bir tedavi veriyoruz. Uygun medikal tedavi. İşte burun tıkanıklığını giderici destek tedavileri, su içimi, bakteriyelse antibiyotik destek tedaviler. Ama bu tedavilere rağmen eğer geçmiyor ise, hala hadise tekrarlıyor, devam ediyor ise, işte o zaman bilgisayarlı tomografi dediğimiz tomografi tetkikini mutlaka istiyoruz. Evet. Yani akut dönemde istemiyoruz. Tedavi sonrası istediğimiz bir şey. O yüzden hastalara da bunu anlatıyoruz. Hani güzelce anlayınca hastalar da sağ olsunlar çok böyle hani anlayışla karşılıyorlar. İlla bunu yaptırın demiyorlar ama açıklamak gerekiyor. Bilgisayarlı tomografi hem ameliyat edeceğimiz hastalarda mutlaka görmeniz gereken bir tetkik. Hem de dediğim gibi kronik olaylarda tedaviye, medikal tedaviye yanıt vermeyen olgularda çok çok bize yardımcı. Evet. Bunlarda da gene bu sinüsler içerisindeki hava sıvı seviyelerini, tıkanıklıkları tespit edebiliyoruz. Ve sinüs içindeki mukozal dokunun kalınlaşmış olarak tespit edilmesi zaten iltihabi değişiklikler olduğunu bize gösteriyor ve kemik yapıları ile ilgili problemleri de bu sayede rahatça tespit edebiliyoruz.
Hı hı. Yaşam tabii kalitesini oldukça düşüren bir rahatsızlıktan bahsediyoruz. Siz de işte belirtisini anlattınız, hangi belirtilerle karşılaşılıyor, tanı nasıl konuluyor. İsterseniz biraz da tedavi yöntemlerine geçelim. Sinüzit nasıl tedavi ediliyor?
Tabii ki sinüzit hastalarına genel olarak, yani akut sinüzit hastalarından isterseniz önce bahsedeyim. Bunlarda destek tedavisi uyguluyoruz. Destek tedavisinin amacı bu hastalıkta duruma bağlı olarak ortaya çıkan bir takım belirtilerin kontrol altına alınması. İşte ortam havasını nemlendirmek, burun spreyleri, sıvı alımının arttırılması, bunlar destek tedavisi içerisinde yer alıyor. Burada eklemek istediğim burun içinin tuzlu hipertonik solüsyonlar suyla yıkanması da tedaviye yardımcı olmakta. İşte serum fizyolojikler, okyanus suları olarak bildiğimiz bir takım spreyler, nazal yıkama solüsyonları olabileceği gibi, ki maalesef bunların çoğu hani ödeme kapsamında olmadığı için ücretliler. Ancak kendimizin hazırlayabileceği, çok basit bir şekilde de hazırlayacağımız karışımlar da olabilir. Arz ederseniz onun tarifini de burada veririm.
Tabii herkes olabilir, güzel olur.
Evet, yani bu çok kolay. Hani bir litre suyun içerisine, kaynamış suyun içerisine bir çay kaşığı böyle tepeleme tuz koyuyoruz, iyotsuz. Bir şeker, bir tatlı kaşığı da karbonat. Hani alkali kıvama getirmek için bir de karbonat koyuyoruz. Yani çay kaşığı tuz, tatlı kaşığı karbonat. Bunları karıştırdığımız vakitte bu solüsyonla burnumuzu çok rahat yıkayabiliriz. Örneğin önceden aldığımız işte bir bu nazal yıkamanın şişesi varsa bunları atmayalım. Evet. Bu hazırladığımız solüsyonları bunun içine koyarak aynen o şekilde uygulamaya da devam edebiliriz. Hı hı. Ya da o spreylerin şişelerini atmayarak yine bunları içine koyarak kullanabiliriz. Yani bu evimizde kendimiz çok kolay uygulayabileceğimiz bir nazal yıkama çok
hakikaten çok
önemli.
Basit. Her evde bulunan malzemeler tuz ve karbonat.
Evet, iyotsuz tuz.
İyotsuz tuz.
Bir litre kaynamış su ve karbonat herkese mutlaka vardır.
Evet.
O nedenle çok çok önemli. Ve sekresyonların, bu koyu olan sekresyonların yumuşamasına ve kolay direne olmasına neden oluyor. O yüzden burun yıkama gerçekten çok çok önemli. Su içmek de çok önemli. Aslında sinüzitin doğal tedavisi için yapılabilecek temel uygulamaların bu başında geliyor. Çünkü bu tükettiğimiz tüm sıvılar koyu kıvamdaki mukusun yumuşamasına ve gene drenajın kolaylaşmasına sağlıyor. Ancak neden bakteriyelse akut sinüzitte, bunlarda da mutlaka antibiyotik ekliyoruz gene bu destek tedavisiyle birlikte. Eğer burun içi mukozada ödem varsa, alerjik nedenler varsa ön planda, bunlarda da bu burun içindeki steroid spreyleri, Yani içinde kortizol bulunan spreyler var. Bunlar uzun sürede kullanılabilir, sıkıntısı yok ve alerji ilaçları dediğimiz bu antihistaminikler, bunlar eklenebilir. Kronik sinüzitte olay biraz daha sıkıntılı olabiliyor. Bunlarda genel fikir birliğine varılmış tek bir tedavi planı maalesef mevcut değil. Çünkü bu rahatsızlığın tedavisinde hani tetikleyici faktörlerden sakınılması, altta yatan bir enfeksiyon varsa onun tedavisinin yapılması gerekli. Altta yatan nedene bağlı kronik sinüzit tedavisi değişiklik gösterdiği için hani şunu şunu yapalım diyemiyoruz. Örneğin altta yatan neden alerjik olabilir. Bu anlaşılırsa, alerjik cevabı tetikleyen bir kere faktörler tespit ediliyor ise bunlardan hastanın uzaklaştırılması gerekir. Aynı zamanda dediğim gibi burun içi spreyler, steroid spreyler ve antihistaminik ilaçlar da reçetelendirilebilir. Yine 8-12 haftalık bir süre zarfı boyunca ya da 3 hafta gibi uzun süre antibiyotik kullanımı sonrası şikayetler gerilemeyebilir. Burada bir tane belirtebileceğim şey var, onu parantez içinde söyleyeyim. Hı hı. Burun açıcı dekonjestan spreyler var. Bunlar bazen yani bu steroidli spreyler dışındaki spreyler. Bunları hastalar ilk kullandığı dönemlerde çok mucizevi bir burun açıklığı yaşıyorlar. Yani hastaların o burun tıkanıklığı anında gidiyor ve hastalar buna maalesef bağımlı hale geliyorlar. Yani biz bunları diyoruz ki 5, hadi en fazla 10 gün kullanalım, ondan sonra bırakalım, ama hastalar bunu bırakamıyor. Artık böyle bir başucu ilacı gibi komedimlerinin başında gece uyanıp sıkan hastalarımız var. Bunlardan uzak duralım. Yani bu dekonjestan spreyler kısa süreli kullanımlarda evet çok rahatlatıyor, ama uzun süreli kullanımlarda maalesef kendilerinin de burun içi mukozayı bozma özelliklerinden dolayı burun tıkanıklığına yol açıyorlar ve gerçekten sıkıntı yaşıyoruz. Onlara çok çok dikkat etmeleri gerektiğini vurgulamak istiyorum. Yani doktorumuz size bu burun spreyini 5 gün kullanın dediyse lütfen 5 gün kullanalım. 5 günden fazla kullanmayalım. O çok çok önemli. Onun dışında bu polipler dediğimiz durum var. Kronik sinüzitlerde gördüğümüz. Sinüze neden olan burun içindeki iyi huylu oluşumlar. Bunlar bir kısır döngü gibi. Nazal polip varsa sinüzit tetikleniyor. Sinüzit sürekli oluyorsa nazal polipler oluyor. Çünkü burun mukozası, o sinüs mukozası ödemleniyor. İşte damarlanmaları artıyor. Sinüs içerisinden burun içine sarkıyor. Biz bunları böyle içi su dolu, aynı üzüm tanesi gibi polip olarak görüyoruz. Bunlar biraz sıkıntılı olabiliyorlar. İşte burun içindeki steroid ilaçlar, bazen ağızdan kullandığımız halk arasında kortizol diye bilinen ilaçlarla bunlar eğer giderilemiyorsa, o zaman medikal tedaviyle yanıt alınamayan bu olgularda ya da kişi sinüzit ataklarını çok sık yaşıyor ise cerrahi de bir tedavi seçeneği. Biz kulak burun boğaz uzmanları olarak cerrahi uygulamalar yapabiliyoruz. Özellikle bunları son yıllarda endoskopik tekniklerin gelişmesi nedeniyle burun içinden tamamen yapıyoruz. Yani herhangi bir şekilde dışarıdan bir kesi vesaire bunlar olmaksızın burun içinden gerçekleştiriyoruz. Hı-hı. Bu sayede burun içinde darlık yapan hem et deviasyon gibi patolojiler varsa onları da düzeltiyoruz ve sinüs içerisindeki o sinüsteki o deliklerin, yani burnu açılan delikleri daha da genişleterek sinüs ağızlarını genişleterek sinüs içlerinin temizlenmesi ve sinüslerin tekrar doğru şekilde havalanmasına yardımcı oluyoruz. Kronik sinüzit sorunu yaşayanlarda yapıyoruz bunu, akut sinüzitlerde yapmıyoruz. Ama medikal tedavi yanıt alınamayan hastalar olmalı. Bunların ise yaklaşık %75'i 80'i de cerrahi tedaviden fayda görüyor. Ama evet, hastanın alerjik bir olayı varsa alerji ilaçlarını ameliyattan sonra da düzenli bir şekilde kullanmaya tabii ki devam etmeli. Burada evet, da bunu belirtmek isterim.
Sayın Erdivanlı, çok kıymetli bilgiler aktarıyorsunuz sinüzit hakkında bizlere. Şunu merak ediyorum, tedavi sonrasında bunun tekrar nüksetme ihtimali var mı? Tedavide başarı oranı nedir?
Tedavide eğer az önce söyledim aslında hani medikal tedaviyle çözdükten sonra olay eğer hani medikal tedavi kısmında kalmışsa, geçmişse, düzelmişse hani hepimiz hayatımızda akut sinüs atakları yaşayabiliriz. Ama cerrahiden sonra soruyor iseniz, cerrahi sonrası işte bazı hastalarda örneğin işte polipli hastalar eğer beraberinde astım mevcudiyeti de var, evet, ise bunlarda biraz sıkıntı olabiliyor. Çünkü tedaviden sonra da o astım dediğimiz o alt solunum yollarıyla alakalı olay devam ettiği için üst solunum yolunda da bir hiperreaktivite oluşuyor ve üst solunum yolu enfeksiyonu ne kadar sık geçirilirse bu olay da tetiklenir demiştik. Onlarda biraz sorun olabiliyor. Mesela polipleri tamamen temizlenen bir hastada sonra bu polipler belli bir zaman sonra tekrarlayabiliyor. Bunları tabii ki hep hastalarla paylaşıyoruz. Hı hı. Ama %75'i 80'i cerrahi tedaviden fayda görüyor. Özellikle ameliyattan sonra, ben ameliyat oldum artık işim bitti bir daha sinüzit olmayacağım diye bir şey yok. Akut sinüzit her zaman geçirebiliriz. Yani toplumdaki bir insan ne kadar akut sinüzit geçiriyorsa. Ameliyat olan hastada akut sinüzit geçirebilir. Dolayısıyla ama kronik sinüzit de tekrar bunlarda olmayacak diye bir garantimiz maalesef olamıyor. Bazı böyle %15-20 gibi hastalık grubunda olay tekrarlayabiliyor.
Peki Sayın Erdivanlı, çok teşekkür ediyorum. Kıymetli bilgiler verdiniz. Sizinle bugün sinüziti konuştuk. Sinüzitte nasıl tedavi yöntemleri var? Efendim, bununla ilgili gelişimini önlemek için neler yapılabilir? Ayrıntılarıyla anlattınız bizlere. Çok teşekkür ediyorum kıymetli bilgileriniz için.
Ben çok teşekkür ediyorum. Beni yayına aldığınız için çok teşekkürler.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın, iyi günler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Özlem Çelebi Erdivanlı bizlerle birlikteydi. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Islandım ilk yağmursun çölümde, başkasının deriyor gözümde. Mühürledim şu kalbimi seninle, vereyim son nefesimi yanında. Islandım ilk yağmursun çölümde, başkasının deriyor gözümde. Mühürledim şu kalbimi seninle, vereyim son nefesimi yanında. Demir atar limana yüzün gemileri, yüreğimde her sancın var, uyumam geceleri. Demir atar limana yüzün gemileri, yüreğimde her sancın var, uyutmaz geceleri. Bekliyorum gönlünün kapısında, gidecek yer yok yüreğimden başka. Yokluğunda daha bağlandım sana, sarılmak istedim yoktun yanımda. Bekliyorum gönlünün kapısında, gidecek yer yok yüreğimden başka. Yokluğunda daha bağlandım sana, sarılmak istedim yoktun yanımda. Demir atar limana sancım var, uyumam geceleri. Demir atar limana yüzün gemileri, yüreğimde her sancım var, uyutmaz geceleri. Demir atar limana. sancım var, uyumam geceleri. Demir atar limana üzgün gemileri. Yüreğimde her sancım var, uyutmaz geceleri. Uyumam geceleri, yatamam geceleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan devam ediyor. İkinci bölümde 19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'ni konuşacağız. Telefon attığımızda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belvirandı var. Ömer Faruk Bey, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, hoş bulduk, şeref bulduk. Nasılsınız, iyisiniz?
Bizler iyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederiz. Dinleyicilerimize de Mevlana diyarından, aşk diyarından, muhabbet diyarından selamlar, saygılar, muhabbetler arz ediyoruz.
Ve aleyküm selam, çok teşekkür ediyoruz. Evet, Konya'daki Mistik Müzik Festivali bugün başladı ve 22-30 Eylül arasında
devam edecek.
İşte Konyalılarla, Türkiyelilerle, her yerden insanlarla birlikte olacak. İsterseniz şuradan başlayalım sohbetimize. Mistik müzik diyoruz. Öncelikle Mistik Müzik Festivali'nin tarihçesinden bahseder misiniz bizlere?
Memnuniyetle. 2004 yılında başlayıp 2022 yılında 19.sunu şu an bugün itibariyle başlayıp yapacağımız Mistik Müzik Festivali. Biliyorsunuz dünyada Mistik Müzik Festivalleri birincisi Fez, birinci olan Fas'taki Fez Festivali. Hı hı. Onun arkasından hemen Konya'da yaptığımız Mistik Müzik Festivali bu sırası geliyor. Bugüne kadar 51 ülkeden 193 grup, 965 sanatçı ve topluluk misafir etmişiz Konya'da. Ve 12.000 saatlik bir performans sergilemişler hepsi.
Evet.
Bugüne kadar yaptığımız, yani tarihçesinden bahsetmek gerekirse, hepsi kültür alanında, sanat alanında, musiki alanında kendilerini ispatlamışlar. İspatlamış gruplardan, kişilerden, sanatçılardan oluşan çok özel gruplarla Konya'da bu muhabbet ikliminde bir araya geldik. Bugün evet, yine başladık. Çok güzel bir hava var Konya'da. İnsanlar muhabbetle akşamı bekliyorlar. Bugün de akşam konseriyle başlayacağız inşallah.
Ne güzel, muhabbetiniz bakiye olsun.
Çok teşekkür ederim.
Peki neden mistik müzik diyoruz? Nedir mistik müzik?
Malumunuz Hazreti Mevlana Efendimizin aşk erinin doğum günü 30 Eylül.
Evet.
Biz bugüne kadar 30 Eylül'lerde Hazreti Mevlana'nın doğum gününü kutlamışız. Tabii Hazreti Mevlana'nın malum efendim muhabbeti öne çıkarması, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhabbet damarını ortaya koyması sebebiyle Hazreti Mevlana herkese karşı hoşgörülü, her görüşe karşı hoşgörülü, muhabbet ikliminin sultanı olan Hazreti Mevlana'nın doğum gününde de mistik müzik, dünyadaki Müslüman olan var ama bunun yanında tabii gayrimüslim olanlar da var. Hmm. Yani şey dinlerden, mesela İsevilerden, Museviler'den de katılanlar oldu bugüne kadar. Muhabbet ikliminde o yüzden diyoruz ki buna mistik, yani mistisizm, tasavvuf, dünyadaki evet, ekollerden, traditional olanlardan gelip buraya Konya'da Hazreti Mevlana'nın gel ne olursan ol yine gel çağrısına uyarak doğum gününde muhabbetleri bir araya getirelim. Konya'mızda, Konya'mızın ikliminde bir araya getirelim isteniyor. O yüzden mistik müzik diyoruz efendim.
Evet, çok güzel. Şimdi malumunuz hep birlikte koronavirüsü atlattık. 2 yılı aşkın bir süre dünya, Türkiye koronavirüsten çok etkilendi. Pek çok organizasyon bu dönemde yapılamadı. Tabii festivaller de yapılamadı. İnsanlar bir araya gelemediler. Salgın günlerinde nasıl düzenlendi bu programlar?
Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. 2020 yılında biz bunu dijitalden yaptık. 107 milyon izleyiciye ulaştık.
Çok büyük bir sayı, 107 milyon.
Abi 107 milyon kişi. 120 ülkede 1845 yerinde, 120 ülkenin 1845 yerinde, şehrinde izlenildi ve 107 milyon seyirciye ulaştık. Çeşitli kanallardan. Bir de eklemek istediğim bir konu var. Bu sene genel müdürlüğümüz, bakanlığımız, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile beraber, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile beraber bakanlığımız daha üst düzeyde yapalım evet, istedi. Bu yüzden Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün sekreteriyası yine 20 konser, 9 salonda, geri kalanı da açık alanda çok özel konserler yapacağız. Hatta 25 inşallah Eylül'de de Mahir Zain ve Mesut Kurtiş Konseri de açık alanda Kılıçarslan Meydanı'nda olacak.
Peki diğer sanatçıları da merak ediyoruz. Bu yılki festivale katılan sanatçılar kimler?
Efendim bu akşam Jordi Zaval, biliyorsunuz kendisi tüm dünyada zevkle dinlenen, tamamen enstrümantal müzik ama Türk sazlarının da bir araya getirildiği çok özel bir program. Jordi Zaval konserini dinleyeceğiz İspanya'dan. Efendim 23 Eylül'de mesela Türkiye Mehter konserimiz var. Bunlar açık alanlar. Hı-hı. Ben Selçuklu Kongre Merkezi'ni söyledim. Yarın açık alanda bir Mehter konserimiz var. Yine yarın açık alanda Mevlana Meydanı'nda Türkiye'den Bendire Sala diye bendirlerle çok özel bir konserimiz var. Tamamen musiki ve tasavvuf birleşkesiyle. 23 Eylül'de Mısır'dan ünlü bir grup El Hadra Ensemble. Yine 24 Eylül'de biz bu Merkez Tren Garı'nda 4 tane de açık hava sahnesi yaptık. Açık hava sahnelerinde mehterler var. Tekke musikisinden örnekler var. Mesela Türkiye Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğumuzda Mevlana Meydanı'nda saat 17.30'da 24 Eylül'de bir program gerçekleştirecek. 24 Eylül akşamında da Selçuklu Kongre Merkezi'nde hepimizin tanıdığı Mugam Üstad Azerbaycan'dan Teyyub Aslanoğlu program icra edecek. 25 Eylül'de yine Tren Garı'nda Mehter konserimiz var. Mesela bir de Q'yi Hicaz diye bizim Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nın hazırladığı bir program var Zafer Meydanı'nda. Lübnan'dan az önce arz ettim. 25 Eylül'de Mahir Zain ve Makedonya'da Mesut Kurtiş kardeşlerimizin yapacakları çok özel bir, onların da mistik müzik konseri olacak. Efendim 25 Eylül'de Selçuklu Kongre Merkezi'nde Postiş'in Fatih Çıtlak nezaretinde Devran-ı Şerif olacak. Yine hemen arz edeyim. Sabancı Devlet Konservatuvarımız var Konya'da Selçuklu Üniversitesi. Sadece Söz diye özel bir grup var. Onlar da Zafer Meydanı'nda. Yani biz sadece kapalı alanlar değil, açık alanlarda da Sayın Bakanımızın talimatıyla şehrimizde, yani şehrinde insanların ne olduğunu öğrenmeleri açısından bunu da açık havalara da yayarak daha bilinir hale getirmek istedik. Pera Ensemble var. Almanya'da çok özel bir grup. Türk müzikisiyle Batı müziğini harmanlamış. Bunlar da 26 Eylül Pazartesi günü 20.30'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde. Mesela efendim 27 Eylül Mevlana Meydanı'nda Nevve merasimi var. Biliyorsunuz tasavvuf ekolünde çok önemli Nevve. Özbekistan'dan 27 Eylül'de Adolat İsmailova gelecek. Özel bir konser. Yine Hindistan'dan Dhruv Sanghari 28 Eylül'de çok özel bir konseri var. Sayın Bakanımız da bu konsere katılacaklar. 28 Eylül Çarşamba günü 20.30'da. Sayın Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber programları o gün ancak müsait oldu. Bugün geleceklerdi ama bugüne programları müsait olmadığı için o gün katılacaklar. Hem Türkiye'den grubumuz 29 Eylül'de Mevlana Müzesi'nde, müzenin içerisinde Sema programı icra edecekler. 29 Eylül'de hepimizin çok iyi bildiği Cengiz Özkan Üstad Selçuklu Kongre Merkezi'nde olacak. 30 Eylül'de Kültür Park Meydanı'nda Santurname, bizim Sedat Anar kardeşimiz Santuri bir program yapacak açık havada ve kapanış hep herkesin çok iyi bildiği İran'dan Hüsamettin Siraç'la 30 Eylül'de sona erdiriyoruz efendim.
Evet. Uzattım çok ama renkli, çok dilli bir festival olacağı aşikar.
Evet.
Peki sizin izlenimleriniz nelerdir? Vatandaşların ilgisi ne durumda?
Şimdi ben bugün alanlarda şöyle bir buçuk saat dolaştım yürüyerek. Mesela bizim yerleştirmelerimizde, canlandırmalarımızda, şehre koyduğumuz afişlerde, billboardlarda giydirmelerin önünde insanların dikkatle takip ettiklerini gördüm. Bu nedir? Fotoğraf çektiklerini gördüm. Birbirlerine söylediklerini gördüm. Ve ilginin çok yüksek derecede olduğunu gördüm. Bunu söyleyebilirim.
Evet. Peki programda küçük de olsa ikramlar olacak mı?
Efendim yani ikramdan kastınız şuysa.
Böyle mesela yiyecek içecek varsa biz de gelmek isteriz efendim.
Buyurun, bizim muhabbetimiz var efendim her türlü. Gelecek misafirlerimiz başımızın tacında. Konya zaten misafirperverliğiyle ünlü bir şehir. Konya'mızın biliyorsunuz çok özel mutfak kültürü de vardır. Gelen misafirlerimizi her zaman ağırlamaktan şeref duyarız, onur duyarız.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Festival hakkında bize ayrıntılı bilgiler aktardınız. Biz çok tekrar buradan ifade edelim. 19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali başladı. Evet. 22-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. İşte kışa gireceğiz. Havalar henüz güzel gidiyorken, soğumamışken bu fırsatları da değerlendirmek lazım değil mi efendim?
Evet. Hakikaten öyle efendim. Bu son söz olarak Konya Büyükşehir Belediye'mize de bakanlığımız adına verdikleri destekten dolayı çok teşekkür etmek isterim.
Evet. Peki çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Çok sağ olun. Dinleyicilere selamlar, muhabbetli günler diliyoruz efendim.
Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
Teşekkür ediyorum, saygılar, sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı bizlerle birlikteydi. Kendisiyle 19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'ni konuştuk. Festival 22-30 Eylül tarihleri arasında bugün başladı. Eğer imkanınız varsa sizler de bu festivale bekleniyorsunuz. Efendim, bugün Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan, mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Yaşlansaydık sevdum senin ile diz dize. Kara yemiş dalının açtığı beyaz çiçeği. Bu sevdadan fayda yok, geçirmişiz zamanı. Yüce dağ değildim, duman sardı başımı. Sevdum beni ağlar, ah ben de sevdumi. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış. Çalma kemençem dertli, zaten yüreğim yara. Böyle ayrılık olmaz, hep mi bu bahtım kara? Civranın yalisine vardır küçük bir liman. Gelmeyelim göz göze, ağlarım dayanamam. Yüce dağ değildim, duman sardı başımı. Sevdum beni ağlar, ah ben de sevdumi. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış. Yüce dağ değildim, duman sardı başımı. Sevdum beni ağlar, ah ben de sevdumi. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış. Daha kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış.
Güne Bakan.